Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Gündemin bir numarası İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masa ve adaylık meselesiyle ilgili yaptığı açıklamalar. Az sonra Ruşen Çakır yanımda olacak. Tüm gelişmeleri konuşacağım ama önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam konuk olduğu Fatih Altaylı ile Teke Tek programındaki "Noter değiliz, adayı altılı masa belirleyecek" sözlerine bir bakalım.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener milletvekili transferi yapan CHP'ye borçlu olduğu iddialarıyla ilgili "bizim borcumuz yok. Eğer bir borç vardıysa biz onu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı haline döndük" dedi. Kılıçdaroğlu'nun henüz aday olarak belirlenmediğini belirten Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koyma hakları var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek ben aday değilim" dedim. "Bu bir feragattir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Altılı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Kemal Bey son derece nazik, saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir, orada sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir. Başka insanların da adı gelebilir. Tartışılır, karar verilir. Bu yöntemi öneren, isteyen ve kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu'dur" dedi. Akşener'in sözleriyle ilgili Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin'den de açıklama geldi. "Meral Akşener'in açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Deva Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz."
Ruşen Çakır stüdyoda yanımda. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Birkaç mesajını arkadaşlarım ön plana çıkarmış. Böyle tek tek paylaştılar. Hangisi daha çok önemli?
Hepsinin bir ayrı bir anlamı var ama mesela bu borçlu alacaklı meselesi İzmit'te biliyorsun minnettar olduğunuz şükran duygularını dile getirmişti. Hemen ardından böyle bir ayar verdi kendi söylediklerine. Ama en önemlisi tabii noterlik meselesi. Masa noter değildir. Orada söylediği nüanslar önemli tabii. Yani kendi mesaj kendi partisine, bize değil, yoksa biz orada, yani şunu diyor, kendi partisine kendi adaylığını dayatabilir ama masaya böyle bir şey yapamaz. Biz masada onun da adaylığı da olabilir, başkalarının da adaylığı olabilir, biz buna karar veririz. Buradaki önem şu, Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması, İzmir konuşmasının ardından diğer iki aday adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açık bir şekilde "yanındayız" dediler ve bir anlamda şu o ana kadar hiç söylemedikleri bir şeyi dolaylı bir şekilde yaptılar. "Biz aday değiliz" dediler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu adaysa biz değiliz'i demeye getirdiler. Tabii bu açıklıkta söylemediler ve biz de doğal olarak orada meselenin kapandığını ve artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesin gibi olduğunu düşündük. Yani çünkü bütün Meral Akşener kendisi de söylüyor, aday değil. Diğer söz konusu olan 3 kişiden 2 tanesi de genel başkanlarına tabi olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla tartışma kapanmıştır gibi bir hava oluştu. Ama Akşener'in bu sözleri tabii olabildiğince dikkatli bir şekilde söylüyor ama şunu söylüyor. "Siz kendi partinize böyle bir şey diyebilirsiniz ama bize diyemezsiniz. Daha henüz hiçbir şey kesin değil" diyor. Ve öyle bir şekilde yapıyor ki diğer partiler, liderler de aday olabilir, dışarıdan da aday olabilir diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açık tutuyor hala. bir tek ben değilim diyor ve buna karar verecek olan altılı masadır. Tabii orada çok tam bir siyaset şeyi var. Bunu da söyleyen zaten Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Nitekim bugün CHP'den de bir açıklama yapıldı. Meral Akşener'in söyledikleriyle bizim söylediklerimiz aynı dendi. Ama aslında bu ciddi bir çıkış ve o oluşan havayı, artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti havasını tekrar dindirdi ve tam sil baştan olmasa da bayağı bir karşı hamle olarak görmek lazım.
Peki Akşener'in bu çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu anlamına gelir mi?
Tabii ilk başta akla o geliyor. Yani denebilir ki Kılıçdaroğlu'nu istemediği için başka adayları, mesela partisinden çok kişi Mansur Yavaş'ın adını zikretti. Bir ara Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu tercih ettiği söylentileri çok çıkmıştı biliyorsun. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor gibi bir hava var. Orada da temel kıstas seçilebilirlik meselesi. Hı hı. Yani onu sürekli olarak vurguluyorlar.
Kazanacak
yani,
aday diyorum her seferinde.
Kazanabilir mi, kazanamaz mı meselesi üzerinden gidiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor sonucunu buradan çıkartmak mümkün değil. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinleşmiş gibi oluşmasından rahatsız, adayı Kılıçdaroğlu'nu saptamasından rahatsız. Yani ne diyor? Yani Kılıçdaroğlu da olacaksa buna biz karar vereceğiz. Ve burada bizden ziyade aslında ben var. Yani iki parti, hep biz bunu konuştuk. Yani altı parti var ama esas olarak iki parti var. Daha önce şöyle bir hava vardı. İki büyük parti arasında bir uzlaşma var. Ama diğer partiler, özellikle Gelecek ve Deva Partileri bir şekilde alabilecekleri oydan çok daha fazlasını talep eder bir görünümdeler gibi bir hava vardı. Yani bir tarafta iki parti, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi anlaşıyor. Ama bakalım Davutoğlu, Babacan vesaire buna ne diyecek havasından. Şimdi gerçek aktörlerin bir siyasi mücadelesine tanık oluyoruz. Gerçek olayı şimdi yaşamaya başlıyoruz. Meral Akşener her ne kadar CHP ve Kılıçdaroğlu bu olayın esas kurucusu, altılı masayı da, Millet İttifakı'nı da olsa da ve oyları diğerlerinden çok daha fazla olsa da bayağı bir ağırlık koyuyor ve kendisinin her ne olacaksa olsun, yani neye mutabık kalınırsa kalınsın, burada kendisi riayet eden değil, karar veren bir lider ve parti olarak gözükmek istiyor. Yani gerçek anlamda bir tur dolaştılar biliyorsun. İkinci turlar başlayacak. Altılı masa gerçek siyasi tartışmayı sanki yeni başlamış gibi.
Adayı biz belirleyeceğiz mesajı vermek istiyor dedin Meral Akşener için. Aslında biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu kadar belirginleşmeden, bu kadar hissedilmeden, adaylık ihtimali bu kadar yüksek değilken de hep şöyle yorumlanıyordu. Yani gazeteciler, yorumcular da şöyle diyordu. Kemal Kılıçdaroğlu ya da onun gösterdiği biri olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendisi bu kadar ön plana çıkmadan da şunun mesajını ya da herkeste böyle bir ön kabul vardı aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği biri olacak.
Evet, hala galiba öyle olacak ama şöyle bir şey olabilir. Onun işaret ettiği kişiye öyle mi siz böyle diyorsanız tabii denmeyecek. Orada bir tartışma olacak. Belki de uzayacak. Ama muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen bir aday çıkmaz. Ama şu olabilir. Belki onun ilk söylediği isime çok itiraz gelirse belki başka bir isim bulma yoluna gidebilir. Ama sonuçta CHP'li olacağı kesin. Yani her ne kadar Akşener diğer liderlerde olabilir, aday olabilir dese de onların böyle bir, yani mesela aday olmak istese altılı masanın Kılıçdaroğlu ya da Akşener dışında bir liderde anlaşabilmesi herhalde söz konusu olamaz. Kaldı ki diğer liderlerde yeterli milletvekili olmadıkları için sanki bağımsız, yani kendileri kendi başlarına çıkmak istese de imza falan bulmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla CHP'den bir aday çıkacağı kesin, CHP'nin razı olacağı bir aday olacağı kesin ama hiç kimse işte tamam Kemal Bey söyledi, onun söylediği olur, başımızın üstünde yeri var, yapmayacak, tartışacaklar ve şimdiden de bunu gösteriyorlar. Yani biz burada sadece onay veren birisi olmayacağız. Biz bu sürece işte genellikle de kıstasları kazanabilir olup olmayacağı olacak.
Peki pazar günü buluşacaklar. İkinci tura başlıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde olacak. Hem bu buluşmadan beklentilerini merak ediyorum, hem de bu tartışmaların masada mı, o masada mı yapılması gerekiyordu, yoksa kamuoyunun önünde mi yapılması gerekiyordu?
İşte zaten sorunlardan en önemlisi bu. Normal şartlarda o kadar bir araya gelmiş, 6 kere bir araya gelmiş liderlerin bu meseleleri kendi aralarında en azından bir şekilde konuşmuş olmaları lazım diye düşünüyoruz. Birlikte hiç konuşmamışlar ama bunların konuşulması gerekiyor ve bunları da kamuoyu önünde yapıyorlar. Burada bir sorun var. Şimdi artık bir anlamda...
Araya gireceğim ama acaba tahmin ettiğimizden çok çok daha fazla sembolik mi olmasa? Yani
ne o sembolik olan?
Yani zannedildiği gibi oturup siyaset bu kadar derin konulara girilmiyor anlaşılan. Yani fazlasıyla fotoğraf üzerine mi odaklanıyor acaba?
Bir şeyler konuştukları gerçek ama yol haritası üzerinden, aday üzerinden konuşmadıklarını zaten söylüyorlar.
Ben sembolik derken hani o 6 partinin bir araya gelişi sembolik anlamında söylemiyorum ama masada verdikleri, yani masaya atfettikleri önem sembolik mi acaba? Yani
şimdi
o kamuoyuna 6 kişi
var
fotoğrafı.
Olması ve bu zamana kadar da dağılmaması başlı başına önemli bir olay. Masayı dağıtmamak başlı başına önemli. Çok büyük bir anlamı var ama artık bıçak kemiğe dayandığı o masadan artık somut şeyler çıkması gerekiyor. Adayın çıkması gerekiyor. Yol haritasının çıkması gerekiyor. Seçime kadarki yol haritası, ekip, seçimden sonra ilk 100 gün vesaire, hangi bakanlıklar nasıl dağılacak falan, bunların hepsinin bir şekilde yeşermesi gerekiyor. Ve gerçek start herhalde bu pazar günü verilecek ve de tam da bunun öncesinde peş peşe gelmesi, Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine bir şekilde ayar vermesi, daha sonra da Meral Akşener'in yapması, ne derler, duruma müdahil olması. Aslında daha önce Ali Babacan bir grup, benim de olduğum gazeteciyle, genel yayın yönetmenleriyle bir yemek yedi. Orada da onun da bir takım beklentilerini vesaireleri dile getirdi. Ama eskisi kadar Deva ve Gelecek Partileri konuşulmuyor biliyorsun. Ama sonuç olarak Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in bu çıkışlarının pazar günkü ikinci turun ilk görüşmesi öncesinde olması tesadüf değil. Belli ki artık orada bu pazar günü daha somut, daha tartışmalı konuların da artık masaya geleceğini.
Yani ilk tur ısınma turlarıydı. Isınma turu bitti artık.
Evet,
geçiyor.
Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki bu pazar günü adayın çıkacağı anlamına gelmez. Ama aday meselesini artık konuşmamazlık edemezler. Bir de Kılıçdaroğlu'yla Akşener'in buluşması kaldı yanlış bilmiyorsam. Hani her turdan önce
Yarın
görüşecekler. Yarınki görüşme de çok önemli olacak. Aralarındaki görüşmeler herhalde bu noterlik meselesi konuşulacaktır. Sorun çıkacağını sanmıyorum ama konuşulacaktır ve artık pazar günü bu olaylara girileceğini ve bir tür paylaşımların yapılacağını, yapılmaya başlanacağını, öyle kolay olabilecek bir şey değil. 6 parti var. Ortada sandık kurulmamış, kimin ne oy aldığı belli değil, anketler belli bir yere kadar işaret ediyor ama herkesin anketlere itiraz etme hakkı var. Dolayısıyla pazar günü herhalde gerçek anlamda bir siyasetin yapıldığı bir masaya tanık olabiliriz.
Peki, çok teşekkürler, vedalaşalım. Devam edelim tartışmaların odağındaki Kemal Kılıçdaroğlu. Az önce bahsettiğimiz o altılı masa, pazar günü bir araya gelecek altılı masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret ediyor. Bundan önce Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Ali Babacan'la görüştü. Temel Karamollaoğlu'yla bugün görüştü. Ali Babacan'la, Ahmet Davutoğlu'yla da görüştü. Gültekin Uysal'la bir araya geldi. Yarın Akşener'le bir araya gelmesi bekleniyor. Evet, şu anda bugünkü o Temel Karamollaoğlu'yla yaptığı görüşme karşınızda sizlerle. İzliyorsunuz görüntüleri. Bu arada şunu da belirtelim. Görüntüler akarken Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu aslında Akşener'in dün yaptığı açıklamalar, ama bu soruları yanıtsız bıraktı Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten soru almadılar. Kısa bir basınla böyle bir selamlaştılar diyelim. Sonra içeriye geçtiler. Çıkışta da aynı şekilde. O görüntüler ekranlarınızda. Yarın da İYİ Parti lideri Meral Akşener'le buluşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, devam edelim. Geçim derdi, siyasetin gündemini konuşuyoruz. Siyaset çok hareketli, evet, özellikle muhalefet, ama Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum ve vatandaşların yaşadığı geçim derdi de çok açık hissediliyor. Mikrofonlarımızda birçok vatandaş bu konuda dertlerini dile getirmeye devam ediyor, bize konuşuyor. Geçim derdi programı yapıyor Ufuk Çerit, bir süredir biliyorsunuz. Bu hafta bir mühendisle konuştu. Bu arada şunu da belirtelim. Açlık sınırı Eylül ayında 7245 oldu. Asgari ücret bir ailenin beslenmesine yetmiyor. Türk İş'in raporuna göre Eylül 2022'de açlık sınırı 7245 Türk lirası ve yoksulluk sınırı 23600 TL oldu. 5500 TL olan asgari ücret açlık sınırının 1745 TL altında kalıyor efendim. 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi hane geliri yoksulluk sınırını geçemiyor. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri Geçim Derdi haber serimizde mimar, mühendis nasıl geçiniyor onu anlamaya çalıştı.
Okullar biliyorsun Haziran 15'ine kapandı. Kızım ilkokul 3'e gidiyor, devlet okulunda okuyor. Kaşar tost 7 liraydı. Kızım okulun ilk güne gitmiş, kaşar tost almış, aynı tostu 15 lira para vermiş. Ve geldi, dedi ki baba, dedi annesine, anne dedi artık, dedi kaşar tost 15 oldu, ben oradan alamam, siz benim beslenme çantama fazla malzeme koyun. Ve ertesi sabah bir baktım ki suyun yanına ikinci sularını koymuş, termos suyunu koymuş. Yani ki ben bir çocuğuma tost parası verecek ya da su parası verecek kadar bir aileyim yani. Eşim malimmiş abi, kendi evim falan var. Eğer bunu kızım bile fark edebiliyorsa büyüklerin fark etmemesine imkan yok. Her şeyimiz arttı. Yani artmayan, ben inşaat sektöründeyim, artmayan ürün yok. Yemekte artmayan ürün yok. Benzin, araba kullanan insanların fark etmemesine imkan yok. Bunu fark etmeyen yalnızca devlet memurları ya da üstteki yöneticiler fark etmiyor. Bakın, ben üniversitedeyken tatile de çıkıyordum, çalışıyordum. Ben anne babam ayrı, benim ayrı. Ve ben çalışarak okudum. Liseyi bile çalışarak okudum.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Eylül'de ekonomi muhabirleriyle İstanbul'da yaptıkları toplantıda partisinin aile destekleri sigortası programını açıkladı. Temel amacı her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta için CHP aileler için çok farklı alternatifler içeren program geliştirdi. Maddi durum tespiti için tamamına yakını kadınlardan oluşan yaklaşık 25 bin sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog istihdam edilmesi planlanıyor. Haneye göre verilecek destek bugünkü değerlerle hesaplandı. 1100 TL ile 5500 TL arasında değişiyor. Profesör Haluk Levent ile Profesör Öner Günçavdı, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'la aile sigortasının detaylarını konuştu.
Bu aile yoksulluk sınırının, yani muhtaçlık sınırı deniliyor. Sevmediğim bir ifade. Belki daha iyi bir kavram bulmak lazım. Bunun altında ise gence istihdamda, kamuda istihdamda öncelik tanıyacağız. Ama özel sektörde istihdam edilmesi için de teşvikler sağlanabilir. Tek başına yaşıyorsa ona mesela İngiltere'de belli bir saatin altında çalışan annelere mesela da destek veriliyor. Sadece Türkiye'de değil bu yani tartışmalar. Dünyanın her yerinde bunun yöntemleri var. Mesela kreş, sosyal hizmetler devrimi yapmayı biz, bakın reform demedim. ADS ve bizim sosyal yoksullukla mücadele kavramımızda çok kilit bir kavram var. Bunu çok fazla yaygınlaştıramıyoruz veya bu konuda tartışma olmuyor. Hani kabahatin bir kısmı bizde tamam belki, ama sosyal hizmetler devrim nedir? Bakım emeği alanında ciddi bir istihdam yapacağız biz. Neden? Şimdi kamunun şu anki 5 milyonluk örgütlenmesine baktığımızda toplumsal ihtiyaçlar temelli bir şey değil bu, istihdam değil. Yani toplumun ihtiyaçlarını hesaba katsaydık çok farklı bir şey. O zaman atanmayan mezunlardan özellikle kadın ve genç odaklı bir bakım emeği üzerinden sosyal hizmetler ayağını kuvvetlendireceğiz.
Anayasa Mahkemesi Milletvekili Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal isteminin oy çokluğuyla reddetti. CHP 7393 sayılı milletvekili seçimi kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6. Cumhurbaşkanlığı propaganda yasakları dışında tutan 11. ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu düzenlemenin iptali ve yürürlüğün durdurulması talebini gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme iptali istenen hükümlerin anayasaya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi. Kurulu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı saat 16.45'te başladı. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ege'deki adaların silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Türkiye'de ahlak polisi olarak da bilinen İrşad Devriyeleri tarafından İran'da gözaltına alınan Mahsa Amini'nin gözaltı sırasında ölümü hala protesto ediliyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen İranlılar 12 gündür sokakta.
22 yaşındaki Mahsa Amini, Türkiye'de ahlak polisi olarak da bilinen İrşad Devriyeleri tarafından örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle İran'da 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan 3 gün sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de de hayatını kaybetmişti. 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Amini'nin cenazesinde diktatöre ölüm sloganları atıldı. Daha sonra İranlılar Amini'nin ölümünü protesto etmek için sokağa çıktı. Resmi rakamlara göre protestoların başlamasının ardından güvenlik güçleri ve protestocular dahil toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Grubu ise protestolarda en az 76 kişinin öldüğünü açıkladı. Fakat ülkede devam eden elektrik kesintileri ve internet erişimine getirilen kısıtlamalar net bir sayıya ulaşmaya imkan tanımıyor. Ülkede 12. gününe giren gösteriler 2009'daki tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylardan bu yana en büyük yönetim karşıtı protestolardan biri sayılıyor. Olaylar devam ederken İran medyasına yansıyan haberlere göre 739 kişi Gilan'da, 450 kişi Mazenderan'da, 180 kişi İlam'da olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 2000 kişi gözaltına alındı. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre protestoların başlangıcından bu yana 20 gazeteci gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteciler arasında Amini'nin komada olduğu sırada hastaneye giderek durumunu kamuoyuna duyuran Şark gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi de bulunuyor.
İzleyicilerimizden yine güzel mesajlar var. Zeki Bayram, Mustafa Akman, Rıfat Tarık, Muharrem Palaz, düzenli izleyicilerimiz Göktuğ Aktu. Bizlerle birlikte Mehmet Ali Bey bir soru sormuş bizlere. Fikrini beyan etmiş. Altılı masada diyecek, benim partinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı benim diyecek diyor Mehmet Ali isimli izleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınız için efendim. Devam ediyoruz. Ne var sırada? Ukrayna'nın işgal altındaki 4 bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesi için düzenlenen referandumlar sona erdi. Detaylara bakalım.
Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda işgal ettiği bölgeleri ilhak etme planlarını hızla hayata geçirmeye çalışıyor. İşgal altındaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde 23 Eylül'de başlayan referandumlar dün sona erdi. Rusya devlet medyasında yer alan haberlere göre ezici bir çoğunluk Rusya'ya katılma lehine oy kullandı. Açıklanan sonuçlar ise şöyle. Herson bölgesinde %87 evet, Zaporijya'da %91 evet, Donetsk'te %99,2 evet, Luhansk'ta %98,4 evet. İlk sonuçların açıklanmasının ardından Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin genel sekreteri Andrei Turchak da açıklama yaptı. Turçak, seçimlerin meşru olduğunu söyledi ve referandum herkes için şeffaftı. Meşru olduğu şüphesiz. Milyonlarca Donbas sakini seçimini yaptı dedi. Ukrayna hükümeti ve Batı ülkeler bu referandumları Moskova'nın daha fazla toprak ilhak etmek için kullandığını ve düzmece referandumları olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın zorla ele geçirdiği bu toprakları ilhak etmeye çalışarak Birleşmiş Milletler tüzüğünü vahşice ihlal ettiğini söyledi.
Transatlantik programında Ömer Taşpınar'da Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde düzenlenen referandumu Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
Putin açısından bu referandumun yapılması ve sonra buraların ilhak edilmesi aslında bu savaşta gerginliğin tırmandırılmasına meşruiyet kazandırma çabası aynı zamanda. Şimdi Ömer'in söylediği gibi bu şeyden itibaren, kısmi seferberlik kararından itibaren 200 bin ki bazı kaynaklar bunun çok daha yüksek olduğunu söylüyor. 200 bin Rus'un sınırı geçtiğinden, ülkeden kaçtığından bahsediliyor. Ve dolayısıyla aslında ciddi bir direniş de var. Yani bu savaşı bir taraftan Rus milliyetçileri daha fazla şey yapmalıyız Ukrayna'da diyor. Ama diğer taraftan da halkın önemli bir kesiminde de bu savaşın meşru olmadığına dair bir algı da var. Dolayısıyla bunu geri çevirme çabası da aynı zamanda. Yani şunu söyleyebilecek Putin, savaşı tırmandırıyoruz çünkü kendi toprağımızı koruyoruz. Yani burası Rus toprağı. Ben o açıdan bakmak gerektiğine inanıyorum biraz da bu referandum kararına.
Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.